Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Haban 1401, Hicri Gameri 23 Rebiüsani 1444 ve Miladi Takvimle 18 Kasım 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in AKP'nin Kürt sorunu ile ilgili siyasetleri etrafında yapılan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, ayetlerin tilaveti ve İran'daki Dua Harikalar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, isyancıların İslam Cumhuriyeti'ni hedef aldıklarını söyledi. İzze şehrinde terör olayı şehittir toprağa verilirken İzze'de 11 terörist tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran Radyo Televizyon Kurumu'na yaptırımı kınadı. İran Fransız otomobillerinin ithalatına yasak getirdi. Lavrov, İran, Çin, Türkiye ve Hindistan işbirliğine vurgu yaptı. Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın altyapısının 100 milyar dolar zarar gördüğü tahmin ediliyor. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Seyyid Ayetullah Ahmet Hatemi, Batı İran'ın parçalanmasını ve bundan kendi menfaatleri için kullanmayı istiyor dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi, ülkede çıkan kargaşalara değinerek anayasamız ülkede itiraz etmenin serbest olduğunu bildiriyor ama itiraz kargaşadan farklıdır dedi. Ayetullah Hatemi, isyancıların esnafı, çarşıyı ve dükkanları kapatmaya yönelik tehditlerine atıfta bulunarak, esnaf isyancıların tehditlerine aldırış etmiyor ama isyancıların dükkanlara ve mallarına zarar verecek olmaları sebebiyle kapatıyorlar dedi. Ayetullah Hatemi, kargaşacıların asıl hedefi İran'ı bölmektir. Tabii batılı ülkeler boşuna umut bağlamışlar çünkü İran'ın parçalanmasına sadece kendileri inanıyor. Batı İran'ın parçalanmasını ve bundan kendi menfaatleri için kullanmayı istiyor ancak bunu rüyalarında görebilirler ifadesini kullandı. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi ayrıca 2022 Dünya Kupası oyunları için Katar'ın başkenti Doha'ya giden İran milli futbol takımı için de başarılar diledi.
İran'ın İzze kentindeki terör olayı şehitlerinin cenaze merasimi İran halkının farklı kesiminin katılımıyla gerçekleşti. Fars Haber Ajansı'na göre İzze terör olayında şehit olanların cenaze ve defin merasimi bugün halkın çeşitli kesimleri ve yetkililerin katılımıyla İzze şehrinde gerçekleşti. İran'ın güneyindeki Huzistan vilayetine bağlı İzze şehrinde çarşamba akşamı silahlı iki kişi motosiklette halka yönelik yaylım ateşi açmış ve bunun sonucunda 8 kişi şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmış. Yine çarşamba akşamı İsfahan'da güvenlik güçlerinin iki motosikletinin düzenlediği terör saldırısında güvenlik güçlerinden 3 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı.
Huzistan valisi bölgeden kaçarken İzze terör olayının bazı unsurlarının ve faillerinin tutuklandığını duyurdu. İrna'ya göre Huzistan valisi Sadık Alinyan Cuma günü İzze terör olayı şehitlerinin cenaze töreninde yaptığı açıklamada İzze şehrinde terör olayının 11 unsurunun ve faillerinin tutuklanmasına atıfta bulunarak şu anda bu olayın perde arkasını tespit ediyoruz dedi. Huzistan valisi şöyle dedi: saldırının faillerinden biri Kuzeybatı vilayetlerinden birinin sınırından kaçarken yakalandı. Alinyan bu terör olayının aşikar ve gizli faillerinin kararlı adımlar atmayı beklediğini belirterek şöyle dedi: son vakaların arkasında yakında tespit edilip kamuoyuna duyurulacak ülkede şu unsurlar var. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızai, İzze terör olayının 3 ana faili yurt dışına kaçarken Makü sınırında tutuklandığını belirtti. Muhsin Rızai, Cuma günü terör operasyonu şehitlerinin cenaze töreninde şöyle dedi: düşman güvensizlik yaratarak Suriye hayali kuruyor ama bu rüya bu büyük milletin otoriter ve bilinçli varlığıyla gerçekleşmeyecek. Muhsin Rıza'yı hukuksuz ve baskıcı yaptırımlardan sonuç alamayan düşman, gayrimeşru emellerine ulaşmak için ekonomik aksamalara yol açarak, piyasayı ve insanların iş yerlerini kapatarak güvensizlik yaratmaya yöneldi dedi.
Bir grup çarşı esnafı, pazarlamacılar ve iş insanları, cuma namazından çıkanlar güvenlik şehitlerini anmak için Meşit kentinde cuma namazının ardından protesto yürüyüşü düzenledi. Horasan'ın Rezeve eyaletine bağlı Meşit kentinde dün isyancıların güvenlik güçlerine saldırısı sonucu 2 kişi şehit oldu, 3 kişi de yaralandı. Bugün kılınan cuma namazının ardından namazdan çıkanlar ile çarşının esnafı ve halkın çeşitli kesimleri ülkenin ve halkın güvenliğini sağlamak için canlarını feda eden güvenlik şehitlerini rahmetle andılar ve terörü kınadılar.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan'da bir terör örtümü güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Teslim Haber Ajansı'na göre ülkeye silah ve mühimmat naklederek ve bunları ayaklanmalarda kullanarak şehirleri güvensiz hale getirmeyi amaçlayan isyanlarla bağlantılı terör timinin üyeleri Batı Azerbaycan Eyaleti güvenlik güçlerinin uyanıklığı sayesinde tutuklandı. Bu terör örgütünün tutuklananları itiraflarında İran'ın farklı şehirlerindeki isyanlarda halka ve güvenlik görevlilerine el bombası atacaklarını bildirdiler. Sınır ötesi terör grupları ve Batı ülkelerinde yaşayan bazı devrim karşıtı unsurlar tarafından doğrudan yönlendirilen bu terör ekibinin üyeleri herhangi bir terör eylemi öncesi güvenlik güçlerinin istihbarat birimince yakalandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi'nin İran'a ziyareti, ajansın İran'a karşı baskı siyaseti kullanmadığı zamanlar içindi dedi. Muhammed İslami, İNLA ajansına verdiği mesajda şöyle dedi: diyaloğun olduğu ve müzakerelerin kendi seyrine döndüğü bir ortamda siyasi hamleler ve gerçekçi ve profesyonellikten uzak açıklamalar yapılması, başarısızlığa uğrayan azami baskı siyasetini sürdürmesi İran açısından kabul edilemez. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın farkında olmadığı hiçbir şey yapmadı, yapmayacak ve İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerinin tümü yönetmenlikler çerçevesindedir dedi. Muhammed İslami, Batılı ülkeler tarafından yoğunlaştırılan sabotaj ortamında İran ve ajans arasındaki ihtilafların giderilmesi için İran ve ajans arasında işbirliği yapılmasını ne kadar umduğunu vurgularak şöyle dedi: koruma tedbirlerine göre İran ve ajans arasında herhangi bir sorun yok. Ajansla işbirliğinin kriteri güvenceler, koruma önlemleri ve NPT'nin yazılı yükümlülükleri vardır ve ajans bunu birçok kez rapor etmiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran aleyhindeki iddiaların yeni bir şey olmadığına dikkat çekerek şöyle dedi. İran ve ajans arasındaki müzakereler sonucu İran ile müzakere eden tarafların nükleer anlaşmadan çekinmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmemeleri oldu dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin radyo televizyon kurumunun yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cuma günü Twitter'daki kişisel sayfasında şunları yazdı. Terör ağlarının ve medyanın İran milletine karşı şer yaratmasına izin vermek ve İran'ın oy ve görüşlerinin dünyaya ulaşmasını engellemek için İran Radyo ve Televizyon Kurumu ve Press TV boykot etmek, Amerika'nın İran aleyhindeki ağır hak ihlallerinin devam etmesinin açık göstergesidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın bağımsız uluslara ve hükümetlere karşı suçlarının sonu yok dedi. Amerika Hazine Bakanlığı yeni bir girişimle İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu'nun 6 yöneticisi ve çalışanına yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği'nin Press TV yönelik yasağının ardından bu sefer ulusal medya kuruluşunun yanı sıra bazı çalışanlar da yaptırım listesine girdi. Amerikan Hazine Bakanlığı sosyal medyada yaygın yanlış bilgilendirmeden alınan bir açıklamada İran Radyo ve Televizyonu'nu zorla itiraflar yayınlamakla suçladı. 2013 yılında Amerikan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu yaptırımlar listesine dahil etti.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı sözcüsü Fransız araçlarının İran'a ithalatının yasaklandığını duyurdu. Ümit Galibov İran'a Fransız otomobil ithalatının bu bakanlık tarafından yasaklandığını ve yaptırıma tabi tutulduğunu söyledi. Galibov konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı ve İran hükümeti Fransız otomobil üreticilerini İran karşıtı siyasetlerinden ve tutumlarından dolayı yaptırım uyguladı ve yaptırımlarla İran otomobil endüstrisi ve pazarı üzerinde baskı kurmalarına izin vermeyecek. Galibov'a göre Fransızların son yıllardaki profesyonel olmayan davranışları sebebiyle artık Renault, Peugeot, Citroen ve diğer Fransız otomobil üreticilerinin sipariş etmelerine ve ithal etmelerine izin verilmiyor.
İran traktör üretimi CEO'su bu yıl dünyanın 20 ülkesine 21,5 milyon dolar değerinde traktör ihraç edildiğini ve bu sanayi grubunun dövizini bir kattan fazla artırdığını söyledi. Mustafa Vahidzade, Cuma günü İrna'ya verdiği röportajda şunları söyledi. İran'ın traktör imalatı sanayi grubu bu yıl her türlü traktör, motor, döküm parça, alet gibi ihraç ederek ülkeye döviz kazandırmasında önemli rol oynadı. Mustafa Vahidzade açıklamasının devamında traktör üretiminde bu yıl 1177 çeşit traktör ihracatı yapılarak ülkeye 14,5 milyon dolar döviz kazandırdı dedi. İranlı yetkili traktör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre döviz bazında %122, miktar bazında ise %58 arttı açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'deki Cebaliye kampına çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayınladı. Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından Gazze'deki Cebaliye kampında çıkan yangında ölenler için bir taziye mesajı paylaştı. Kenani'nin paylaşımı şöyle. Gazze'de Cebaliye kampındaki bir binada çıkan yangından dolayı aziz Filistin halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada dün çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Moskova'nın Tahran, Pekin, Ankara, Yeni Delhi ve diğer ülkelerle işbirliğinin önemini vurguladı. Lavrov, Rusya Bölge Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada İran, Çin, Türkiye, Hindistan ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerle işbirliğini güçlendirmenin önemli olduğunu, Moskova'nın çok kutuplu yeni bir dünya düzeni kurma peşinde olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya'nın BRICS grubuyla ilişkilerin geliştirmesine güvendiğini belirterek, İran, Türkiye ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle işbirliği önemlidir dedi. Rusya Dışişleri Bakanı İran ve Türkiye ile işbirliğini güçlendirmenin önemini vurgularken şunları söyledi. Moskova, Hindistan ve Çin ile daha fazla anlaşma imzalamak istiyor. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da askeri harekatına başlamasının ardından başta Amerika ve İngiltere olmak üzere batılı ülkeler hafif ve ağır silahlar tedarik ederek ve yaptırım baskılarını yoğunlaştırarak Moskova'yı uluslararası toplum nezdinde tecrit etmeye çalışırken Moskova ile Tahran, Pekin, Ankara, Yeni Delhi arasındaki ittifak her zamankinden daha da güçlendi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son 12 ayda 200 terör eyleminin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyledi. Soylu, Mersin'deki İstiklal Caddesi'ndeki saldırının da Münbiç'ten emir aldığını, bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini söyledi Soylu. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı terör eylemine ilişkin yeni açıklamalarda Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki de saldırı Münbiç'ten oldu ifadesini kullandı ve şu ifadeleri kullandı. İstiklal Caddesi'ndeki saldırı PKK'nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır. Terörle mücadelede terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016-2022 yılları arasında 1248 teröristin 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylüyor. Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.
Muş'un Vartu ilçesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmada PKK-KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin bir üyesi Türk ordusu askerlerinin Irak topraklarının 200 kilometre derinliğinde ve Musul kentinin 13 kilometre yakınında bulunduğunu söyledi. Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin üst düzey üyelerinden Gıyas Al-Surçi, Musul'un 13 kilometre kuzeyindeki Beşika üstünde Türk askerlerinin konuştuğu olduğunu söylerken Neynova eyaleti ve çeşitli bölgeleri başta olmak üzere 10. eyalet ve Erbil'de askeri operasyonların devam ettiğini söyledi. Surçi, Türk ordusunun özellikle Kerkük vilayetinde yüksek nüfuza sahip olması ve kendisine bağlı kişilerin desteğiyle her türlü operasyon ve terör eylemlerine girişmesi sebebiyle askeri varlığını Musul ve Kerkük'e genişletmeye çalıştığını da belirtti. Irak hükümeti ve siyasi partiler Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri varlığına karşı çıkıyorlar.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. komitesi Filistin halkının bir karar alarak kendi kaderini belirleme hakkını tanıdı. Mısır, Filistin yönetimi hükümetiyle koordinasyon halinde bu kararı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler adına sundu. Perşembe günü Avrupa Birliği ülkeleri, Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin çoğunluğu tarafından desteklenen bu kararın Aralık ayında onaylanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor. Bu karar tüm yerleşim yerlerindeki Filistin halkının kendi kaderini belirleme ve özgürlüğe kavuşma hakkının gerekliliğini vurgulamaktadır ve tüm uluslararası yasalar bu hakkı onlar için güvence altına almaktadır.
Batılı bir kaynak Suudi Arabistan'da idam cezalarının infazında benzeri görünmemiş bir artışın olduğunu bildirdi. Teslim Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Suudi Arabistan bir infaz ve terör diyarı haline geldi ve batılı kaynaklar Suudi topraklarındaki infazların neredeyse iki katına çıktığını, böylece Suudi Arabistan'daki infazların sayısının geçen yıla göre gözle görülür şekilde artış kaydettiğini bildirdi. Suudi hükümet tarafından yayınlanan resmi infaz istatistiklerine göre 2022'nin başından bu yana Arabistan'da idam edilenlerin sayısı 138 kişiye ulaştı. Arabistan 2021'de toplam 69, 2020'de toplam 27 ve 2018'de toplam 187 idam cezasının infazını gerçekleştirdi.
Amerika'da Biden yönetimi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili açılan davada dokunulmazlığı olduğu için yargılanamayacağına karar verdi. Amerika Adalet Bakanlığı avukatlarının Kolombiya Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'nin dosyasına giren yazısında Biden yönetiminin sanık Muhammed Bin Salman'ın yabancı bir hükümetin görevdeki başkanı olarak Amerikan mahkemelerindeki yargılamadan dokunulmazlığı olduğuna karar verdiği belirtildi. Amerikan hükümetinin kararına ilk tepki Cemal Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz'den geldi. Cengiz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cemal bugün bir kez daha öldü. Amerika'dan adaletin ışığının gelebileceğini düşünmüştük ama yine para önce geldi dedi.
Ve son haberimiz Ukrayna Maliye Bakanı Ukrayna altyapısına verilen hasarın 100 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Ukrayna Başbakanı daha önce Deniz Şimal, Ukrayna'nın yeniden inşa programı hakkında tahminlere göre bu ülkenin yeniden inşası için yaklaşık 750 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Başta Amerika olmak üzere Avrupa ve Batı ülkeleri Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırım baskılarını yoğunlaştırarak ve Kiev'e her türlü hafif ve ağır silah tedarik ederek Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi yönünde bir adım atmayıp aksine aynı zamanda bu ülkede çatışmaların ateşini körüklemiştir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Rusya ve Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran karşıtı kararına karşı çıkması etrafında.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'ın barışçıl nükleer programına karşı yeni kararı Amerika ve Avrupa Troikası'nın güçlü siyasi baskısına rağmen onaylanırken lehte oyların düşmesiyle beraber Washington ve Avrupalı müttefiklerine açık bir mesaj iletmiş oldu. Perşembe akşamı yapılan oylamada 26 ülke İran karşıtı karar lehine oy kullanırken 5 ülke çekimser kaldı. Rusya ve Çin ise red oyu kullandı. Ancak oylama sonuçlarının incelenmesi Haziran 2022'deki benzer kararla kıyaslandığında farklı bir gerçekliği ortaya koyuyor. Bir önceki kararda karşı çıkan Rusya ve Çin dışında 30 ülke lehte oy kullanırken 3 ülke çekimser kalmıştı. Bu yönüyle uzmanlara göre gereksiz ve haksız olarak görülen yeni karara verilen oylar %11 oranda düşüş gösterdi. Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Troikası'nın ve Amerika'nın İran'a karşı eylemini yapıcı olmayan ve zamansız olarak nitelendirirken, kararı tasarlayanların motivasyondan bağımsız olarak koruma kanunlarını konularını çevreleyen atmosferi ve nükleer anlaşma hakkında Viyana görüşmelerini daha karmaşık hale getirdiği sebebiyle Rusya'ya karşı oy kullandı dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran'a karşı bir karar çıkarma tartışması geçen hafta ajans genel müdürü Rafael Grossi'nin İran'la güvenlik konularındaki ihtilafların giderilmediğini iddia etmesiyle başladı. Amerika ve Avrupa Troikası ajansın yönetim kurulu üyelerine bir karar taslağı dağıttı. Bu karar taslağı İran'da bildirilmeyen 3 farklı noktasında nükleer maddelerin keşfine ilişkin asılsız iddiaları tekrarlayarak İran'ın ajans ile işbirliğini acil ve gerekli olarak değerlendirmiştir. Ayrıca bu kararda İran'dan gecikmeksizin ileri sürülen iddialar hakkında teknik açıklamalar ve örnek toplamak için alanlara ve ekipmanlara erişim olasılığını hazırlaması istenmiştir. Bu eylem Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan müfettişlerin bu ay İran'a yapılacak gezide nükleer tesisleri ziyaret etmesini ve 3 nükleer tesiste bulunan uranyum iddialarının soruşturmasına izin vermeyi kabul etmesiyle gerçekleşti. Rafael Grossi, 3 yıldan beri İran'da ilan edilmemiş bazı yerlerde nükleer faaliyetlerin yapıldığını ileri sürüyor. Bu iddia önce Siyonist rejim başbakanı Netanyahu tarafından ortaya atılmış, ardından medya ve batılı müzakereciler tarafından körüklenmiştir. İran söz konusu iddiaları reddederken ajansın Siyonist rejimin belirli siyasi amaçlarla bu kuruma sağladığı uydurma belgeleri dayanarak karar vermemesi gerektiğini vurguladı. Böylece İran'ın ajansla arasındaki ihtilafları gidermeye yönelik iyi niyetine ve çabalarına rağmen Batılılar son kararı yönetim kuruluna sunup onaylayarak bu konuyu Tahran'a karşı bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştılar. İran'ın Viyana merkezli uluslararası kurum ve kuruluşlarının büyükelçisi ve daimi temsilcisi Muhsin Nasiri Asr yönetim kurulunun tüzüğüne göre hareket etmek yerine sahte bir konuyu araştırmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek yönetim kurulunun son 3 toplantısı Avrupa Troikası ve Amerika tarafından dar siyasi çıkarlarını sürdürmek için kötüye kullanıldı dedi. Amerika ve Avrupa Troikası tarafından sunulan yeni kararın yönetim kurulunda onaylanması Batı'nın olumsuz yaklaşımının açık bir göstergesidir ki bir yandan İran'daki huzursuzluk, diğer yandan Viyana müzakerelerinde yaşanan çıkmaz ve Amerika'nın İran'ın yaptırımlarını kaldırması ve güvenlik sorunlarına son verilmesi yönündeki haklı taleplerini kabul etmeme konusundaki ısrarı ayrıca siyasi baskı yoluyla İran'ı mantıksız ve zorlayıcı taleplerini kabul ettirmeye veya İran'ı haklı ve yasal taleplerinden vazgeçmeye zorlayabilecekleri yanılsaması içinde olduklarını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise uluslararası toplumdan Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmanın gerekliliğine vurgu etrafında.
Moskova toplantısının Afganistan'la ilgili nihai açıklamasında bu ülkede ulusal uzlaşı ve kapsamlı bir hükümetin kurulması vurgulandı. Aralarında Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın da bulunduğu 14 ülke temsilcisinin katıldığı bu toplantıda Afganistan'da tüm etnik ve siyasi grupların çıkarlarını yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurmanın önemli olduğunu söyleyen katılımcılar bu ülkeden terör tehditlerinin, uyuşturucuların ve diğer tehditlerin ortadan kaldırılmasının altını çizdiler. Afganistan ekonomisinin yeniden inşası için yardım sağlanması, enerji, ulaşım ve telekomünikasyon alanları dahil olmak üzere çeşitli altyapı projelerinin uygulanması Moskova toplantısında vurguyla ele alınan konular arasındaydı. Afganistan'la ilgili uluslararası toplantıyı Rusya ev sahipliği yaparken Moskova daha önce Afganistan'la ilgili 3 kez toplantı düzenlemiş ve Ekim 2021'de yapılan 3. toplantıda Taliban'dan bir heyette hazır bulunmuştu. Taliban hükümeti Moskova toplantısından önce toplantıya davet edilmemesini eleştirse de daha sonra toplantının yapıldığı sırada tutumunu değiştirdi. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulgaffar Belki yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu hükümet Afganistan'la ilgili herhangi bir olumlu bölgesel mekanizmayı memnuniyetle karşılıyor ve Moskova toplantısına katılanların barışçıl, birleşik, bağımsız, tarafsız ve gelişmiş bir Afganistan konusundaki tutumlarını faydalı buluyor. Taliban hükümetinin Moskova toplantısına ilişkin pozisyondaki bu değişiklik, bu grubun Afganistan'la ilgili bölgesel ve uluslararası eğilimlerin ve toplantıların karşıtlığının Taliban işbirliği için sınırlı alanı da daha da daraltabileceğini fark ettiğini gösteriyor. Bu nedenle Taliban hükümeti Moskova toplantısına yönelik olumsuz tutumunu hızla değiştirdi ve toplantıyı memnuniyetle karşıladı. Kapsayıcı bir hükümetin kurulması, ulusal uzlaşı ve Afganistan'ın yeniden inşası sürecinin başlangıcına vurgu yaptığı Moskova toplantısının son açıklaması, Afganistan'da Taliban yönetiminin yeniden tesis edilmesinden sonra bir yıldan fazla bir süredir uluslararası toplumun gerekli gördüğü tutumun tekrarıdır. Moskova toplantısında Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması vurgulansa da Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasının gerekliliğine ilişkin milli ve uluslararası talebe cevap olarak bu toplantıyı memnuniyetle karşıladıktan sonra yaptığı açıklamada Taliban yönetiminin kapsayıcı bir hükümetten yana olduğunu söyledi. Affedersiniz, Taliban yönetiminin kapsayıcı bir hükümet olduğunu söyledi. Taliban Dışişleri Bakanlığı'nın bu tutumu bu grubun Afganistan'daki mevcut hükümeti bu ülkedeki tüm etnik grupların temsilcisi olarak gördüğünü ve uluslararası toplumun kapsayıcı bir hükümet kurulması talebinin yanlış bir talep olduğunu gösteriyor. Afganistan'da Taliban'ın yeniden kurulmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtiği ve grubun kapsamlı bir hükümet kurma talebine yeterli cevap vermediği göz önüne alındığında, Taliban hükümetinin diğer etnik grupların hükümetin oluşumuna katılmasına izin vermeye istekli olmadığı varsayımı güçlendi. Böyle bir politika yürürlüğe geçtiği takdirde uluslararası toplumun bu grupla etkileşimi ve Taliban'ın tanınması üzerine kesinlikle önemli bir etkiye sahip olacaktır. Görünen o ki Taliban hükümeti Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin kurulmasına ilişkin en azından bir plan sunana kadar uluslararası toplum bu grupla ilişki kurma şeklini değiştirmeyecek. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllıklı olana sorga antıbanına bekliyorum.
İran şey terörüstüne bir ulaşım uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'de AK Parti iktidarının Kürtlerle ilgili siyasetini ve son günlerde bu konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır dışı operasyonları, özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlar terör örgütü PKK'ya karşı devam ediyor. Bu ülkelerin merkezi hükümetleri bu operasyonlara karşı olsa da Türkiye bu tutumunda ısrarcı ve saldırılarını gün geçtikçe daha da şiddetli bir şekilde devam ettirmektedir. Ancak diplomasi arasında son günlerde, geçtiğimiz haftada aslında Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirildi AK Parti heyetiyle HDP arasında ve bunların seçim gündemiyle ilgili diğer alanlardaki olan ihtilaflar konusuyla ilgili hassasiyetlerin dile getirilmesi kimi çevreler tarafından vurgulandı. Ve biz de bugün sohbetimizde bu siyasetin AK Parti tarafından izlenen bu siyasetin nasıl bir aşamada olduğu konusunu ele almak istiyoruz. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Çok sağ olun.
Sizin de bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı son günlerde HDP ile ilgili kimi tutumlarında bazı ifadeler gündeme taşıdı. Diplomasi arenasında iki heyet arasında bir takım görüşmelerin gerçekleşmesi dikkat çekti. Özellikle MHP'nin bu konuda tutum değiştirmesi, daha önceler HDP kapatılsın diye bağıran Sayın Bahçeli bu görüşmeleri çok normal ve sıradan bir olay olarak nitelendirdi. Öte yandan da sınır dışı operasyonlarının devam etmesi Kürtlere, özellikle Suriye ve Irak'taki PKK terör örgütüne karşı bu saldırıların devam etmesi de çeşitli yönleriyle aslında analiz edilmektedir. Siz bu siyaseti, özellikle son günlerde izlenen bu siyaseti AK Parti tarafından nasıl gördünüz? Bir değişiklik var mı? Ve bundan sonraki süreç hakkında da görüşlerinizi, öngörülerinizi alalım efendim.
Çok güzel geydilediniz. Yani vurguladınız ki AK Parti'nin siyaseti Kürtlere karşı demek olar kütleleştirildi. Qədim ədəbiyyatla da çox təzad var bunda. Ziddiyyətli bir siyasət aparılır. Belə ki, Türkiyə dövlətinin Irak'ta ya Suriye'de Kürt gruplaşmalarının ve hususen onların silahlandırılmalarının ve hemsinin o grupların harici ilişkilerle bölgede separatçılık ve tecrübe talablık siyaseti aparmalarının karşısında dayanan çok normal bir meseledir. Çünkü belə nəzərə gəlir ki, böyük sülteti emperyalizm kuvveler ve hem de sahinistler Kürtlerin bölgede mənfi rol oynamağının talibidirler, ona tərəfdardılar. Ve istirler ki, Kürtleri bölgede təhrik eləsinler, onları silahlandırsınlar, qonşu xalqlarla onları müharibiyə, cəngə və çatışmaya soğuk versinler. Və təbiidir ki, Kürtlerin bölgədə olan xalqlar, qonşuları hamısı müsəlman xalqlardır, Kürtler olduğu kimi. Yəni, Kürtlerin müsəlmanların içində buna bir fitnə demək olar. Yəni, Kürtler istəsələr bölgədə başqa xalqlarla çatışalar, onlarla düşmən olalar. Bunun mənası budur ki, Kürtler emperyalist kuvvelerin, sahinistlerin bir maşasına bölgede təbdil olur. Bu, onların en istihli meseleleri, istedikleri bir hedefdir. Tatmaq istedikleri bir hedef. Təbiidir ki, Türkiye devleti bölgede başka devletler kimi, İran kimi, Suriye kimi, Irak kimi, emperyalistlerin Kürtleri maşaya çevirmeklerinin karşısında dayanmaqları normaldır. Ve haklarıdır. Kürt devleti hakikaten hak olarak Kürtleri separatçılık vaziyetine salıp onları Amerika tarafından silahlandırılmasını öz təhlükəsizliyinə, öz səbat və əmniyyətinə karşı görür, bu haqlıdır. Ama bu iki Türkiye devletinin, xüsusən AK Parti'nin Kürtlərə karşı siyaseti bir təzadlı deyilir. Buna görədir ki, her halda belli olmur ki, bunları Türkiye AK Parti hükümetinin Kürtlere karşı eylemlerin, münasibetlerin, gelgitlerin, dostlukların, düşmanlıkların bir-birinin yanına koyanda belə çıxır ki, bu təzadlı bir siyasetdir. Yani Kürt məsələsi Türkiye dövlətinə, Türkiye ərazi bütövlüyünə, Türkiye hakimiyyətinə karşı olmaq iddiasının eyni halda bir siyasi məlzəmiyə də çevrilir bəzən AK Parti tərəfindən. Yəni nə cür deyil, hər halda bu Kürt qruplar onlar separatçıdırlar, onlar təcrübə tələbdirlər, onlar bölücüdürlər. Yaxır bir siyasi qrupdurlar ki, onlarla alverd eləmək olar, şərik də olmaq olar, etilaf də eləmək olar, onlarla birləşmək də olar. Bunun bu bir-birinə yemir. İndi bir neçə nümunə mən sayım, bu məsələ daha yaxşı görsənir. Yəni, bu Suriye məsələsi başlanmamışdan əvvəl, yəni 2010-cu illərdə Türkiyə Kürd açılımı elan elədi AK Parti və çox gözəl, yaxşı illərlə 40 ildir Kürdünə olan məsələni həll eləsin. Bu çox gözəl məsələdir. Həll olunmalıdır, hər halda Kürdlərin bir teydad istəkləri var. Ola bilər, onların haqla haqları ola, ondan büyük xarici ünsürlərdə su istimal eləmək istəyə də bilərlər. Yaxşı, bunu saf çürük eləmə və onların düz həq İslam'a, insaniyyətə, qanuna uyğun olan istəklərinə boyun qoymaq, onlara əməl eləmək və xilafının da qarşısında durmaq. Çox gözəl məsələ. Yaxşı, bu Türkiyə bunu başlayandan sonra HDP ilə çox yoxun münasibətdə oldu, hətta ocalanla danışdı, söhbət elədilər, hətta Kürt qruplarından PKK ilə də təhlükəsiz qüvvələr, siyasi vasitələr Türkiyə dövlətinin tərəfindən getdilər, danışdılar, söhbət elədilər. Əraqda Kürt bölgəsi, orada Kürt bölgəsinin başçıları ilə Türkiye devletleri bir devlet başçısı kimin əlaqə qurdu, onları karşıladı, qonaq getdilər. Hatta belə ki, yadımdadır Davudoğlu başnazir ya Xarici İşlər Naziri zamanında Ərağa getdi Kürt bölgəsinə. Ərağın mərkəzi dövləti etiraz elədi dedi. Kürt bölgəsi müstəqil dövlət deyil. Sizin Türkiyənin haqqı yoxdur. Ərağda Kürt bölgəsi ilə bir müstəqil dövlət kimin. Münasibət qursun. Yaxşı, belə bir halda, eyni halda Suriya başlandı. Suriya başlananda Saleh Müslümü Türkiyə gətirdi, qarşıdadı. Onu bir böyük siyasət mədar kimin, siyasətçi kimin. Bir belə qanuni, necə deyərlər, qayda qanunda olan bir partiya başçısı kimin qarşıladı. Deyəsən, bu İstanbulda oxuyub, Türkiyədə oxuyub, Türklərə münasibəti çox xoşdur. Kürtlərlə çox yoxun münasibət qurdular, onları silahlandırdılar Suriya dövlətinin əleyhinə və başqa qruplar kimin. Yaxşı, bunlar bir tərəfə qoyanda, indiki, sonraki münasibətləri qoyanda, yəni birdən Türkiyə, Orta Doğuda, Suriya məsələsində siyasətinin getməməyinə, Amerikanın onu aldatmağını etiraz edəndən sonra Kürtlərə qarşı yenidən qarşıdır, qayıtdı və gəldi MHP ilə etiraf qurdu. Kürt bölgələrində HDP-nin bələdiyyə başqanlarının tutuqladı və o partiyanın sədrlərin zindana saldı, həbs elədi, məhbusdular indi də. Yaxşı, belə bir siyasət o tərəfdən də dünənləri Saleh Müslüm qardaş olan Saleh Müslüm, Türkiyənin qolu olan Saleh Müslüm, Türkiyənin himayətində olan Saleh Müslüm teröristə çevrildi və Suriyada dünənindən Türkiyənin himayətində olan Kürt qruplaşmalar terörist oldular. Bu anlaşılmazdı. Yəni, Kürtlərin bölücülük eləyən Kürtlərlə, Türkiyədə Türkiyə vətəndaşı, Türkiyə qanunlarına boyun qoyan Kürtlərlə bir-birlərindən ayrılaşdırmaq lazımdır. Türkiyə vətəndaşı Kürtlərlə, başqa Türkiyə vətəndaşlarla eyni hüquqa malik olmaq bir məsələdir. Vəli teröristlər, bölücülər Kürt adı altında, hər nə adı altında bir başqa məsələdir. Bunun ikisini ayırmamaq və bəzən AKP seçkilərdə HDP-nin oyuna göz dikir və ondan umur HDP-yə yoxunlaşır, ocalarla danışır, ocalarla məktub alır və bu dönədə ocalarla yenə də HDP ilə görüşür və bunu siyasi bir görüşmə adlandırır. Deyir ki, bu hər halda Türkiyə Millət Məclisində orada bu da bir rəsmi qayda qanuna əsasən bir partiyadır. Yoxsa çox gözəl. Amma bundan əvvəl belə deyildir axı. Bundan əvvəl başqa partiyaları, o cümlədən CHP-ni, Saadəti, başqa partiyaları həm MHP, həm AKP danlayırdılar, onları teröristlərlə əlbir olmağa ittiham edirdilər və deyirdilər ki, onlar terörist HDP PKK-nin bir siyasi uzantısıdır. Bunları bir yerində görəndə bir təzad, bir çəlişkili bir siyasət gəlir. Bu biraz anlaşılmazdır. Vəli Türkiyənin bölgüləri əleyhinə hətta hərbi hərəkətləri kamilən anlaşılır və hamı tərəfindən də qəbul olunur.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə AK Parti iqtidarının kürtlərlə ilgili siyasətlər konusu haqqında sizləri bilgiləndirməyə çalışdıq. Konu ilə ilgili söhbətimizin ikinci və son bölümünü yarın akşamki yayında sizlərə sunacağız. Röportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlarla ilgili bilgi edinmək için www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizi həmən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyetinin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekte sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve hikayemizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde İran'da nakallık sanatından söz ettik. Bugün İran halk edebiyatının önemli bir parçası olan nakallıkla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde nakalların her konuyla ilgili kaynaklarının farklı olduğunu, pehlivanlık ve hamaset öyküleri İran milletinin milli kültürünün önemli bir parçası oluşturduğunu ve içinde 3 çeşit rivayet yer aldığını, bunların yazılı rivayetler, nakalların sözlü rivayetleri ve tomarlar olduğunu anlattık. Ve ardından her 3 çeşitten örnek öykülerden söz ettik.
Bugün İran'da nakallık sanatının büyük bir bölümü, İran'ın büyük şairi ve hamaset yazarı Firdevsi'nin ünlü eseri Şahname'de yer alan rivayetlerden alınan öykülerin anlatımından oluşuyor. Şahname eski İran'ı ve Arap istilasına kadar uzanan dönemi anlatıyor ve tarihi İran'la ilgili en önemli eser sayılıyor. Şahname'nin şiirlerini ahenkli okumak asla kolay bir iş değildir ve bu kitapta şiir kalıbında yer alan hamaset öykülerini anlatan nakkallar genellikle kendileri de şair veya ediptir. Uzmanlar nakkalların özellikle Safevi döneminde Şahname okumaya yönelmelerini halk arasında yiğitlik ve cengaverlik ruhunu geliştirme şeklinde yorumluyor. Safeviler döneminde Kızılbaş olarak anılan bir kesim ordunun ana direği niteliğindeydi. Nakkalların ve Şahname okuyanların sahnelerinin müdavimleriydi.
Nakkalların kullandığı ikinci kaynak hiçbir yerde kayda geçmemiş ve sadece kulaktan kulağa aktarılan sözlü rivayetler ve öykülerdir. Sözlü rivayetlere ne zaman başladığı ve nasıl geliştiği pek bilinmiyor. Ancak araştırmacılar sözlü rivayetlerin yazılı edebiyat ve kitabetten önce var olduğu konusunda hemfikirdir. Nakallık sanatı hakkında özellikle Safeviler döneminden sonra daha fazla bilgi bulunuyor. Bu sanatı en çok Safevi kralı İsmail ve haleflerine hizmet eden sanatçılar, dervişler ve sofiler yaygınlaştırdı. O dönemde nakallar insanların ilgisini çekmek için din önderlerinin iyiliklerini anlatan şiirler okurdu ve buna menkıbeler okuma anlamına gelen menakıbhane denirdi. Menakıbe din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışları ile ilgili hikayelerdir. Gerçekte de o dönemde kahvehanelerdeki sıcak ve samimi ortam insanları bu mekana çekiyor ve böylece nakallık sanatının gelişmesine yardımcı oluyordu. Nakallık sanatı insanları İran tarihi ve kültürü ile tanıştırırken bu sanatın merkezi de kahvehanelerdi.
Safevi 1. Abbas döneminde İran'ın İsfahan, Kazvin ve Şiraz gibi birçok kentinde kahvehaneler vardı ve toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar boş zamanını geçirmek ve sevdikleri Şahname şiirlerini dinlemek üzere bu mekanlara akın ederdi. İran milleti Şahname'yi anlatan nakkallık sanatını gerçekten çok severdi.
Muhterem dinleyiciler, nakkallarla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümlerde yaşlı bir bezirganın 3 oğlunu sınamak istediğini ve her birini biraz para vererek ticaret yapmalarını söylediğini, ancak bir tek küçük oğlu için işin ehli çıktığını, çünkü babasının verdiği parayla bir iyilikte bulunduğunu ve bir ölünün naaşının toprağa verilmesi için babasının verdiği parayı ölen kimsenin alacaklarına verdiğini anlattık. Yine dedi ki Bezirgen oğlu uşak ararken çıplak bir adamla karşılaştı ve onu uşak olarak yanına aldı ve birlikte ticaret etmek üzere uzun bir yola çıktılar.
Geçen bölümde Bezirgen'in oğlu ve uşağı Feromarz uzun bir maceranın ardından bir kente vardıklarını, kentin padişahının kızı delirdiğini ve Feromarz onu iyileştirerek Bezirgen'in oğlu ile evlendirdiğini, ardından yine yola çıktıklarını ve vardıkları yeni kentte padişahın oğlunu öldüren katili bulduğunu ve burada da padişahın kızı ile Bezirgen'in oğlunu evlendirmek istediğini anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Feromarz padişaha talebini anlattıktan sonra Bezirgen'in oğlunun yanına geldi ve yine başından geçen macerayı baştan sona ona anlattı ve birlikte padişahın yanına gittiler. Bezirgen'in oğlu yine padişahın damadı oldu ve yine 7 gece 7 gündüz düğün yapıldı ve 7. günün sonunda padişahın kızı ile Bezirgen'in oğlunun nikahı kıyıldı. Bezirgen'in oğlu ve uşağı Feromarz birkaç gün kentte kaldıktan sonra tekrar yola çıkmaya karar verdi. Feromarz yüklerini yükledi ve padişahın verdiği altın ve mücevher yüklü 50 katır ve 10 köle ve cariye ile Bezirgen'in oğlunun toplam mal varlığı 150 altın ve mücevher yüklü katır ve 20 köle ve cariye oldu.
Yola çıktıktan sonra Bezirgen'in oğlu baktığı iyi bir servet edinmiş ve bu yüzden Feromarz'ı artık eve babasının yanına dönme zamanı geldiğini söyledi. Bezirgen'in oğlu ve uşağı Feromarz geldikleri yoldan geri döndü. Dönüşte kafile bir yerde durmaya ve geceyi orada geçirmeye karar verdi. Akşam vakti yemek yerken yaşlı bir kadın onlara yaklaştı ve bir lokma ekmek istedi. Yaşlı kadına biraz ekmek verdiler. Ekmeği alan yaşlı kadın uzaklaştı. Ancak Feromarz kuşkulandı ve yaşlı kadını takip etti. Yaşlı kadın bir kuyunun üzerinde duran taşı kaldırdı. Kuyuya girdi ve orada bekleyen eşkıyalara kafileyi anlattı ve yağmalamalarını istedi.
Yaşlı kadının bu sözlerini duyan Feromarz kuyunun başında bekledi ve dışarı çıkan eşkıyaları tek tek öldürdü ve sonunda kimse kalmadı. Feromarz daha sonra yaşlı kadının sığınağına girdi ve şöyle dedi. Bu muydu sana verdiğim ekmeğin karşılığı? Hadi şimdi bütün mücevherlerini bana ver. Yaşlı kadın mücevherlerin yerini gösterdi. Feromarz önce yaşlı kadını öldürdü ve ardından etrafı aradı. Bir de baktı ki tavandan asılan insanlar var ve bazıları hala yaşıyor. Feromarz hala hayatta olanların hepsini kurtardı. Kurtulan insanlar Feromarz'ın elini ayağını öpmeye başladı ve ölünceye dek onun kulu kölesi olacaklarını söyledi. Feromarz burada buldukları tüm altınları, mücevherleri topladı ve Bezirgen'in oğlunun yanına döndü ve macerayı anlattı. Thank you.
Bezirgan'ın oğlu ve Feramarz yeniden yola çıktı ve sonunda yaşlı Bezirgan'ın yaşadığı kente yaklaştılar. O sırada Feramarz kentin dışında kalmalarını kendisi gidip kent halkını haberdar etmesini söyledi. Feramarz Bezirgan'ın oğluna ayrıca babasını da getireceğini söyledi. Feramarz yaşlı Bezirgan'ı bulduğunda gözleri oğlu için ağlamaktan kör olmuştu. Hemen gözlerine bir ilaç sürdü ve iyileştirdi. Yaşlı Bezirgan karşısında oğlunun uşağı Feramarz'ı görünce çok sevindi ve birlikte kentin dışına çıktılar ve oğlunun yanına gittiler. Yaşlı adam oğlunun kafilesini görünce şaşırdı ve "Bunlar da kim?" diye sordu. Feramarz de bunlar oğlunun köleleri, cariyeleri diye anlattı.
Sonunda baba oğul birbirine kavuştu. Yaşlı Bezirgan oğlunun iki yanında ay parçası iki güzel gelin oturduğunu fark etti. Sevinçten oğluna sarıldı, öyle ki baba oğul mutluluktan bayıldı. Feramarz ikisini de ayılttı ve ardından kente girdiler. Bezirgan'ın oğlu kendisi için bir ay içinde bir bahçe inşa edilmesini emretti. Feramarz emri yerine getirdi ve Bezirgan'ın oğlu oraya yerleşti. Bezirgan'ın oğlu babasından kardeşlerine sordu ve onları da getirmelerini emretti ve kendi yanına aldı.
Tüm bu gelişmelerin sonunda Feramarz Bezirgan'ın oğluna şöyle dedi. Madem her şey yoluna girdi, hani naaşını, borcunu ödeyerek gömdürdün, o adamın hayrına mı sadaka var? Bezirgan'ın oğlu kabul etti. Hemen yemekler ve tatlılar yapıldı ve hazırlanan yiyecekler de 50 katıra yüklenerek mezarlığa doğru yola çıktılar. Mezarlığın başında yemekleri yoksul insanlara dağıttıktan sonra Feramarz bir mezarı açtı ve şöyle dedi. Ey Bezirgan'ın oğlu, ben senin 100 lira verip naaşını kurtaran ve gömdüğün o ölüyüm. Ben o 100 liralık iyiliğini telafi etmek için geri geldim ve şimdi de senin hayatın tamamlandı. Artık benim görevim de sona erdi. Allah'a ısmarladık. Bu sözlerin ardından Feramarz mezara girdi ve mezar taşını da üzerine çekti. Baba oğul her ne kadar ardından bağırdılarsa nafile. Feramarz ebedi uykusuna çoktan dalmıştı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuri.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, bugün Semavi Tilavetler adlı sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlerle birlikte birçok ülkeyi ziyaret ettiğini fakat hiçbir yerde İslam İnkılabı rehberi gibi bunca oturup Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen kimseyi görmediğini söyleyen Mısır'ın ünlü karisi Abdülaziz Ukaşe ile tanışacağız.
Miladi 1948 yılında Mısır'ın El-Şarkiye eyaletine bağlı bir köyde dünyaya geldi. Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet içinde olan bir ailede dünyaya gelmek, Yüce Allah'ın Şeyh Ukkaşe'ye verdiği büyük bir nimetti. Babası ve büyük babası Kur'an-ı Kerim karileri ve hafızı ve köyün cami imamıydılar. Bu yüzden Abdülaziz çocukluğundan itibaren Kur'an-ı Kerim'in nurlu yoluna ayak basarak yürümeye başladı. 4 yaşındayken Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için mektebe gönderildi ve 9 yaşında hafız oldu.
Üstad Abdülaziz Ukkaşe, Mısır'ın El İttihat gazetesine verdiği röportajda çocuklukta Kur'an-ı Kerim'i ezberleme zorlukları hakkında şöyle anlattı. Köyün mektephanesinin durumu çok zordu. Özel bir ısıtma veya soğutma sistemi yoktu. Özellikle kış günlerinde yerde oturur ve soğuk havaya direnerek Kur'an ezberliyorduk. Abdülaziz Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin yanında okula da kayıt yaptırdı ve 6. sınıfa kadar devam etti. Onun bu konudaki yeteneği ve güzel sesini fark eden Kur'an-ı Kerim öğretmeni babasından bu çocuğu sadece Kur'an'ı ilimleri, kuralları öğrenmek ve ezberleme alanında geliştirmesini istedi. Böylece artık okula devam etmeyerek sadece bilgili ve muteber hocalar yanında Kur'an'ı ilimleri öğrenmekle meşgul oldu.
Genç erişkinlik döneminde onun güzel sesi ve hoş tilavetleri köyünün en taranan ve meşhur karisi olmasına sebep oldu. Daha 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim tilavet etmesi için matem törenlerine davet edilirdi. 13 yaşında ise büyüklerin davetiyle Ramazan ayı gecelerinde Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor ve 17 yaşına kadar hem kendi köyü ve hem Şarkiye eyaletinin yakın köylerine çeşitli törenlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti için davet ediliyordu. Bu gecelerden birinde Kur'an-ı Kerim'in tanınan karilerinden Şeyh Hüseyin Mansur onun tilavetini dinledi. Abdülaziz Ukkaşe'nin tilaveti bitince Şeyh Hüseyin Mansur yanına gitti ve ona tilavette ilerlemek istiyorsa Kahire'ye gitmesini ve orada tilavete devam etmesini istedi.
Tahran Radyosu.
Şeyh Abdülaziz Ukkaşe daha 18 yaşına gelmeden tek başına Kahire'ye gitti. Kendisi şöyle anlatıyor. Çok zor bir yolculuktu. Ailem haberdar olmadan Kahire'ye gittim. Kahire sokaklarında şaşkın gezerken küçük bir cami buldum ve orada çalışmaya başladım. Namazdan önce ve namaz vakti oraya gidiyor ve ezan okuyordum. Üstad Abdülaziz Ukkaşe daha sonra vatani görevini yerine getirmek için askere gitti. Ardından Kur'an-ı Kerim'e duyduğu büyük ilgi nedeniyle çeşitli çevrelerde ve toplantılarda tilavete devam etti. Kahire kentinde çeşitli münasebetler nedeniyle tilavet için davet edilir ve bazen de Şeyh Abdülbasit Abdülsamed, Şeyh Mahmud Ali Elbena ve Mahmud Halil El-Hussari gibi büyük üstadların bulunduğu meclislerde o da tilavet ediyordu.
Üstad şöyle anlatıyor. 26 yaşındayken bir mecliste Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum ki aniden Üstad Hussari o ihtişamiyle meclise girdi. Onu görünce aceleyle tilaveti bitirdim ve aşağı indim. Üstad bana neden erken bitirdiğimi sorunca siz varken ben nasıl tilavet edebilirim? Ben sizin huzurunuzda kekelemeye başlarım dedim. Üstad gülümseyerek şöyle dedi. Aslında çok güzel bir şekilde Kur'an tilavet ediyorsun ve ben senin sesini beğeniyorum. Kesinlikle benim huzurumda ve diğer karilerin yanında Kur'an oku ve korkma. Bu sözleri duyunca bir özgüven kazandım ve daha azimli bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavet yoluna devam ettim.
برهان
يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان.
Üstad Abdülaziz Ukkaşe tilavette özel bir maharet kazandı ve çeşitli tarzları tanıyordu. Üstad Rafer ve Üstad Muhammed Şehat Enver tarzlarını çok iyi biliyordu ve bazen de onları taklit ediyordu. Üstad Ukkaşe'nin tilavetlerinin özelliklerinden biri, güzel ve kulakları okşayan sesine ilaveten tilavetteki nameleri ve melismalarıydı. Tilavetinin temeli Mısır'ın klasik melodilerine dayanırdı ve sesi ise alt perdelerde Üstad Rafet'e çok yaklaşırdı. Şeyh Abdülaziz Ukkaşe Kur'an Radyosu'nu ve sınavına katılmayı hiç düşünmemesine rağmen 1982 yılına 34 yaşındayken sınava katılması için bir davetiye aldığını belirtiyor. Sınava katılarak 10 dakikada 12 makam ve çeşitli tarzları tilavet eden üstad yüksek bir puanla sınavı kazandı.
Şeyh Abdülaziz Ukkaşe radyoya girişiyle hızlıca üne kavuştu ve tilavet için çeşitli ülkelere ziyarette bulundu. Kendisi şöyle anlatıyor. Ramazan ayında ilk ziyarette bulunduğum ülke Tanzanya'ydı. Onlar beni davet ettiler ve ben 30 gün boyunca Mısırlıların evinde kaldım. Tanzanya halkı iyi insanlardır ve tilavette de güzel sesleri vardır. Fakat kimse onları keşfetmiyor ve onlara önem vermiyor. Bir yılda yine Ramazan ayında Brunei Sultanı'nın davetiyle Kur'an-ı Kerim yarışmaları jürisi olarak davet edildim ve 14 gün orada kaldım.
Üstad Ukkaşe Kur'an-ı Kerim tilaveti için İsveç, Brezilya, Amerika, Pakistan, İran ve diğer birçok Müslüman ülkeye davet edildi. Kendisi Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri heyetinde bulunmak için 3 kez İran'a geldi ve İslam İnkılabı rehberinin de katıldığı törende Kur'an tilavet etti. Üstad Ukkaşe şöyle diyor, ben birçok ülkeye yolculuk ettim ve hiçbir yerde bu kadar oturup Kur'an-ı Kerim dinleyen bir lider görmedim.
Mısır'ın ünlü karisi kendi çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'in tümünü tertil etmek gibi yüklü bir karneye sahiptir. Üstad Abdülaziz Ukkaşe 65 yıllık hayatını Kur'an-ı Kerim yolunda geçirmenin ardından 2013 yılında vefat etti ve Kahire'nin El Rahman El Rahim camisinde toprağa verildi. Mısır'ın tanınan karilerinden Abdülfettah Taruti ise üstadın vefatı nedeniyle mesajında Abdülaziz Ukkaşe ahlaki açıdan seçkin olan, şahsiyet ve davranışı iyi olan bir kariydi dedi. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Şeyh Abdülaziz Ukkaşe'nin çalışmaları ve hayatı ile ilgili özetle bazı bilgiler aktarmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsuir.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın doğa harikaları. İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir. İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Çabehar'ın geyzerleriyle tanıştırmak istiyoruz. İran'ın güneydoğusunda yer alan uçsuz bucaksız Sistan ve Belucistan eyaletinin en güney noktasında mevsimleri bahar kadar yumuşak olan bir şehir var. Çok sayıda gemi ve balıkçı teknesiyle çevrili, çok sayıda iskeleye sahip bir liman şehri. Çabehar, İran'da açık sulara erişimi olan, doğrudan Hint Okyanusu ile bağlantılı olan tek limandır. Umman Denizi kıyısında yer alan bir şehir. Çabehar ticari öneminin yanı sıra yüzlerce tarihi ve doğal cazibe merkeziyle seyahat severler için oldukça cazip bir yerdir. Çabehar'ın güzel kayalık, mercan ve kumlu sahilleri olağanüstü bir kombinasyon sunuyor. Bu güzel ve muhteşem plajlar muhteşem manzaralarla doludur. Ancak ilkbahar ve yaz sonunda bu güzel liman kentinin güzel kumsallarının yanında gayzer olarak bilinen bir fenomen meydana gelir. Eğer deniz gezileri veya eşsiz kumsalları gezmek isteyenlerden biriyseniz, bu muhteşem fenomen hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugünkü programımızdan ayrılmayın diyoruz.
Tahran Radyosu.
Çabehar liman kentine gitmişseniz, bu limanın iki ana sahili olduğunu görmüşsünüzdür muhakkak. Büyük deniz sahili ve küçük deniz sahili genellikle yerli halkı ve turistleri çeken sahillerdir. Çabehar içinde yer alan küçük deniz sahili yerel balıkçı teknelerini bağlama yeridir ve büyük deniz sahilinden çok daha sakin ve sığdır. Bu sahilin sakinliği bölgeye inşa edilen dalga kıran ve sahilde yapılan iskelelerden kaynaklanır. Büyük denizin sahili Umman Denizi'nin asi dalgalarının boy gösterdiği yerdir. Binlerce yıldır şiddetli dalgaların bir arada yaşamasıyla şekillenen yüksek kayaları ile bu sahil çok gösterişli ve şaşırtıcıdır. Mercanlar, yeşil yosunlar
ve koyu renkli kayaların çekici kombinasyonu. Büyük deniz sahilini bu bölgedeki en güzel sahillerden biri haline getirmiştir. Dalgalar kayalara doğru hareket etmeye başlayınca aniden büyük bir çarpma meydana gelir. Muazzam ve büyük bir dalga oluşur. Bu sahilde dalgaların oyunu ve kayaların sağlamlığı övgüye değerdir. Bu sahil yılın her mevsimi güzeldir ancak büyük deniz sahilinin en güzel fenomenlerinden biri yaz aylarında ve muson mevsiminde görülebilir. Çabahar, Hint Okyanusu'na komşu olması sebebiyle bu toprakların halkının muson olarak bildiği Hint Yarımadası'ndan esmeye başlayan mevsimlik rüzgarların her zaman etkisi altındadır. Muson, Arapça mevsim anlamına gelen musem kelimesinden türetilmiştir. Muson tıpkı deniz meltemi gibidir. Ancak bazen hızı çarpıcı bir şekilde artar. Ayrıca yılın sadece bir zamanında esmeye başlar. Muson denizi de delirtir ve dalgaları adeta isyana çağırır. Çabahar'da muson rüzgarları ilkbaharın sonlarından başlar ve yazın sonlarına kadar devam eder. Yaz ortasında büyük denizin sahiline giderseniz dalgaların hareketi ve kayalık kıyıya çarpmasıyla suyun aniden yerden ve kayalarda çatlaklardan dışarı fırlayarak bazen 20 metre yüksekliğe ulaştığını göreceksiniz. Bu fenomene gayzer denir işte. Gayzerlerin gücü yılın ayları, rüzgar, dalgaların hızı gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılık gösterir. 3 ila 4 metreden başlar, bazen 20 metre yüksekliğe ulaşır. Yılın ilk yarısında kayalık, kıyılara çarpan dalgaların yoğunluğu sebebiyle kayaların yarıkları ve çatlaklarını dolduran kumlar boşalır. Kayalardaki çatlaklar boşaldıktan sonra kayalara yüksek hızla çarpan dalga yüksek basınçla bu delik ve çatlaklardan dışarı atılır ve bir gayzer oluşturur. Bu delikler yıllarca süren kaya erozyonunun ürünüdür. Gayzerler bu bölgede çocuklar ve yetişkinler için en popüler eğlence ve aktivitelerden biridir. Su ve dalgalarla oynamak ve gayzerlerin ani kükremesi ve suyun dışarı fırlaması bölgede bulunanları yüksek derecede heyecanlandırır. Gün batımında bu güzel sahile ulaşırsanız, büyük denizin sahilinde yürüyüş yaparken yosunları, kayaları, gayzerleri ve dans eden deniz dalgasını seyrederken bu plajın çevresindeki restoranları da ziyaret edebilirsiniz. Birbirinden lezzetli balık çeşitleri ve yöresel yemeklerin sunulduğu bu restoranlarda sizleri bu bölgenin zengin mutfak kültürüyle tanıştırırlar. Sahilde, mangalda veya ızgara balık kokusu yoldan geçen herkesin iştahını kabartır. Bu bölgenin yerel yemekleri genellikle baharatlı bir tada sahiptir. Bu yüzden bu toprakların yemeklerinin eşsiz lezzetini dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Muson etkisi İran'ın çoğu bölgesinin çok sıcak havalar yaşadığı aylarda ortaya çıkar. Zira bu dönemde çağbaharda insanlar en yumuşak havayı yaşıyor. Öyle yumuşak bir hava ki bazen yağmurlu olur. Çağbahar limanında muson mevsiminde yağış rekoru bir saatten kısa sürede 200 milimetreye ulaşıyor ki bu İran'da benzersiz bir fenomen. Hem de yılın en sıcak mevsiminde. Bu güzel bölgeye seyahat etmek her mevsimde keyiflidir. Ancak Gayzer olayının güzelliğini görmek istiyorsanız bu bölgeye yaz mevsiminde seyahat etmenizi tavsiye ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.